Ayrım 13, sayfa 141. Kur'an ve kılıç. Türkler nasıl Müslüman oldu? Tufan Gündüz. Aslında kültür inanç çatışmasının sonuna gelinmiştir ve İslam'ın zaferiyle sonuçlanmıştır. Deli Dumrul'un şahsında Oğuzlar İslam'ı yeni bir din olarak kabul etmiş ve onların İslamlaşma süreci başlamıştır. Görüldüğü gibi hikayede yer alan bütün motifler özenle seçilmiştir. Deli Dumrul'un görkemli yiğitliği Tanrı'nın büyüklüğü karşısında bir hiçlik noktasına iner. Ancak Tanrı'nın insanlardan beklentisi sadece O'nun varlığını, birliğini bilmelerinden ve O'na ibadet etmelerinden ibaret değildir. Sevgi hikayenin finaline saklanarak en güçlü vurguyu yapar. Anne ve babadan beklenen evlat sevgisinin yerini bulmaması Tanrı tarafından reddedilir ve bu ikisinin ömrü sonlandırılarak cezalandırılır. Buna karşı eşlerin birbirlerini sevmelerinin Tanrı katında takdir edildiği vurgusu özellikle yapılır ve Deli Dumrul'un hayatının bağışlanması eşiyle birbirlerine karşı besledikleri derin sevgiye bağlanır. Öte yandan İslamlaşma sürecinde kadın faktörünü de yabana atmamamız gerekiyor. Hatırlanacağı üzere Oğuz tevhid inancı üzere doğmuş ve rüya aracılığıyla annesiyle konuşup onu da tevhide, yani tek bir Allah'a inanmaya davet etmiş, aksi halde sütünü emmeyeceğini söylemişti. Annelik içgüdüsü ve merhameti galip gelmiş ve o da eski inançlarını terk ederek tevhidi kabul etmişti. Oğuz'un ikinci hamlesi ise kendisine eş olacak kadınları tevhide davet etmek olmuştur. Bunlardan da ilk ikisi inançlarından vazgeçmemiş, sonuncusu tevhidi kabul etmişti. Çatışmanın merkezinde bulunmaları hasebiyle hem Oğuz'un annesi hem de eşi bir süre inançlarını gizlemek durumunda kalmışlardır. Aynı şekilde Satuk Buğra Han'ın annesi de oğlunu korumak içgüdüsüyle onun Müslüman olduğunu saklamıştı. Deli Dumrul hikayesinde de Dumrul'un eşi sadece kendi canını feda etmekle kalmamış, aynı zamanda Tanrı'nın varlığını ve birliğini tanımıştı. Bu örnekler ailenin bütün bireylerinin Müslümanlığa girişini izah etmek bakımından önemlidir. Bununla birlikte elimizdeki örnekler son derece sınırlıdır. Oğuz'dan Türkmen'e. İster destani mahiyetteki eserler olsun, ister kaynaklara yansıyan hikayeler olsun, 10. yüzyılda Oğuzların başından geçen türlü olaylara dair pek çok ipucu bulunmaktadır. Bununla birlikte Selçuklu Devleti ortaya çıkıncaya kadar geçen süre çok da aydınlık değildir. Kuvvetle tahmin edebildiğimiz husus, 10. yüzyılın sonlarına doğru Oğuzların iç karışıklıklar yüzünden bölünmeye başladıklarıdır. Hakikaten onlardan ilk ayrılan grup Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlara kadar gidenler olmalıdır. Bizanslıların Uz, Rusların Tork dediği bu grup Müslümanlarla hiçbir teması bulunmadan Peçeneklerin arkasından Balkanlara kadar indiler. Burada özellikle Peçeneklerle mücadele ettiler ve nihayet 1047'de ağır bir mağlubiyete uğrayarak siyasi varlıklarını yitirdiler. Sağ kalanların bir kısmı bugünkü Balkanlara yerleştiler, bir kısmı ise Peçeneklerle birlikte Bizans ordusunda yer aldılar. Oğuzlardan doğuya doğru çekilen bir grup Karahanlı topraklarına girerken büyük bir parçada Selçuklu'nun himayesinde kalmıştı. Tarihçiler arasında son derece makbul olan hikayeye göre Selçuk, Oğuz Yapguluğunda subaşılık yapıyordu. Yabgu ile arası açılmış ve kendi mahiyetiyle birlikte Aral Gölü'nün güneyindeki Cent şehrine gelmiştir. Bu sıralarda Cent Müslümanların yaşadığı bir şehirdir. Güya Selçuk ve mahiyeti bu şehirde Müslüman olmuş, bir süre kafir Oğuzların üzerine seferler yapmış, ilerleyen yaşına mağlup olarak vefat etmiştir. Ancak onun Müslümanlığı neredeyse bütün Oğuzların Müslüman olmasının yolunu açmış ve nihayet Oğuz Yapguluğu tarihten silinirken Müslüman Selçuklular yeni bir güç olarak belirmiştir. Bu hikayede Oğuzların dağılma süreci bir iç çatışmanın neticesi olarak tasvir edilmiş, Selçuk'un Müslümanlığa girişi ise tamamen siyasi sebeplere dayandırılmıştır. Güya Selçuk, Cent şehrinde rahat edebilmek ve taraftar toplayabilmek için Müslüman olmuştur. Oğuzlardan Müslüman olanlara Türkmen denilmesi de yine Selçuklular zamanında olmuştur ve Türkmen adı zamanla tüm Oğuzların ortak adı haline gelmiştir. Oğuz adının neden Türkmen'e dönüştüğü çok belli değilse de onlara Müslüman komşuları tarafından verildiği bellidir. Maddesi'nin bildirdiğine göre İsvicap yakınlarındaki Mirki kasabasının sakinleri Türkmenlerdi ve bunlar vergilerini Karluk Hakanı'na ödüyorlardı. Muhtemeldir ki bunlar İslam'a giren Türklerin öncüleriydiler ve o çağlarda İslamlaşan Türklere Türkmen deniliyordu. Kaşgarlı Mahmut Türkmen adını Oğuzlara ve Karluklara tahsis etmiş, Oğuzlar Türkmendirler, bunlar 22 bölüktür ve Karluklar Türkmendirler açıklamalarına yer vermişti. Bununla birlikte bu meseleyi sadece İslamlaşma açısından izah etmek mümkün görünmemektedir. Çünkü aşağı yukarı aynı çağlarda İslamiyet'i benimseyen Bulgarlar ve Karahanlı toplulukları için Türkmen ifadesine yer verilmemiştir. Geriye sadece Türkmenleri Mavera-ün-Nehir sahasında İslam'a giren ilk Türk zümresi olduğu, zamanla bütün Oğuzların adı haline geldiği düşüncesi kalmaktadır. Selçukluların kuruluş hikayesini dikkate alırsak, Oğuzların İslamiyet'i benimsemesi de tıpkı Karahanlılarda olduğu gibi yukarıdan aşağıya doğru gelişen bir değişim şeklinde cereyan etmiştir. Bu durumda bey ailelerinin Müslüman olmasının doğrudan onlara bağlı kabilelerin de din değiştirmesine yol açtığını söylemek yanlış olmaz. Ancak temel sorun bu sürecin ne kadar devam ettiğinin bilinmemesidir. Yani ahalinin din değiştirmesi, beyin din değiştirmesinin hemen akabinde mi olmuştur sorusu anlamını daima muhafaza etmektedir. Satuk Buğra Han menkıbesinde onun kendi ailesini de Müslüman yapmak için mücadele ettiği kayıtlıdır. Aynı şekilde Oğuz Kağan da önce annesini, sonra eşini tek Allah'a inanmaya zorlamış ve ikna etmiştir. Daha sonraki süreç çatışma evresidir ki Oğuz Kağan bizzat babasıyla, Satuk Buğra Han amcasıyla, Selçuk Subaşı da Oğuz Yapgusu ile savaşmıştır. Bu üç örneğin birbirine benzer süreçleri yaşaması kültür değişmelerinde görülen karşılaşma, çatışma, ikna olma ve yeni anlayış adına başka bir çatışmaya girme durumlarından başka bir şey olmadığı ortadadır. Bu yönüyle Türklerin İslamlaşma süreci aslında en yüksek seviyede yaşanan kültür değişmesidir. Bu ciddi değişimin neredeyse 100 yıl süren çatışma evresi ve yine 100 yıl süren durağanlık dönemi olmuş, nihayet değişim süreci başlamıştır. Kaldı ki bu değişimin İslam kültür sahasına yakınlaşmış olan Oğuzlar ve Karluklar, Yağmalar ve Çiğiller üzerine ilk etkileri görülürken, Peçenek, Uz, Kuman, Kıpçak, Uygur, Kırgız, Hazar, Kanglı gibi Türk boylarını teğet geçmiştir. Bunların bir kısmı ya İslamiyet ile hiç karşılaşmamış yahut Müslüman Türkler vasıtasıyla tanışıp Müslüman olmuşlardır ki bu da takip eden yüzyıllar içinde gerçekleşmiştir. İslamiyet'le geç tanışanlar veya hiç tanışamayanlar. Oğuzlar arasında İslamiyet yayıldığı sıralarda Hazar Kağanlığı tarihe karışmış bulunuyordu. Yukarıda yer yer ifade edildiği üzere onların ülkesi bilhassa kürk ve bal mumu ticareti bakımından önemliydi ve Müslüman tüccarın uğrak yeriydi. Ne var ki ticari hayatın gelişmiş olması Hazarların geleceği bakımından hayırlı olmadı. Refah düzeyi arttıkça askerlik geleneksel görev olmaktan çıktı. Hazar Hakanı bu boşluğu Harzem'den gelen paralı askerlerle doldurmaya çalıştıysa da istenilen netice alınamadı. 9. yüzyılın ortalarında Don ve Kuban boyları Rusların eline geçti. Buna İtil boylarındaki Peçenek saldırıları da eklenince çöküş başladı. Ama asıl tehlike doğuda yüzünü gösterdi. Kimeklerin ana kollarından biri olan ve zamanla bütün Kimek boylarını içine alan Kıpçaklar veya Kumanlar, İtil ve Yayık ırmaklarını geçip Hazar ülkesine girmeye başladılar. Doğuya açılan yolların Kıpçaklar tarafından kapatılmış olması, Hazarların Türkistan ile yaptıkları ticareti durdurdu. Bu son gelişme Hazarların dağılmasının yolunu açtı. Kıpçaklar veya Kumanlar Hazar topraklarına hakim olurken onlara ait son temsilciler Karai veya Karaim adıyla Kırım ve Orta Avrupa'ya doğru çekildiler. Onların önünden giden Peçenekler ise Ruslarla 1036'da yaptıkları savaşı kaybedip Balkanlara yöneldiler. Böylece Ruslar için Peçenek meselesi kapanırken Bizans için yeni bir tehdit meydana geldi. Peçenekler Tuna boylarında kaldıkları esnada arkadan gelen Uzların tazyikiyle Tuna'yı geçmeye ve Bizans topraklarına girmeye başladılar. Esasında Uzlar da arkalarından gelmekte olan Kuman, Kıpçakların baskısı altındaydılar. 1048 yılında Selçuklu Türkmenlerinin Erzurum yakınlarındaki Pasinlere kadar ulaşıp Bizans'ı ağır bir mağlubiyete uğrattığı sıralarda Peçenekler Tuna kıyılarında iç mücadelelerle meşguldüler. İki büyük Peçenek beyi Kegen ve Turak iktidar mücadelesine girişmişlerdi. Bunlardan Kegen Bizans ile işbirliğine girip Hristiyanlığı kabul ederek Tuna suyunda vaftiz bile oldu. Onun kabileleri de Tuna'nın kuzeyinde kalan Peçeneklere karşı karakol olmaları için ırmağın güney kıyılarına yerleştirildiler. Turak ise 1048 kışında buz tutan Tuna'yı geçerek Bizans topraklarında yağmaya başladı. Ne var ki kısa zamanda baş gösteren hastalıklar yüzünden ordusunun düzeni bozuldu. Onu pusuda bekleyen Kegen ani baskınla yenip hepsini tutsak etti. Peçeneklerin bir bölümü Balkanlarda boş arazilere yerleştirildiler. Turak'ın da içinde olduğu 140 Peçenek beyi bir tür rehin olarak İstanbul'a getirilip Hristiyanlaştırıldılar. Bir yıl sonra 15 bin Peçenek süvarisi ülkenin doğusunda baş göstermiş olan Türk tehlikesine karşı kullanılmak üzere Anadolu'ya geçirildi. Bunlar Üsküdar'dan çok fazla uzaklaşmamışken geri dönmeye karar verdiler. Bizans tüm deniz taşıtlarını karşı kıyıya çektiğinden geçecek vasıta bulamayınca atlarını denize sürdüler. Bizanslıların korku dolu bakışları arasında atlarını yüzdürerek karşı kıyıya ulaştılar. Rehin tutulmakta olan beylerini de yanlarına alıp Balkanlara döndüler. Bu hadiseden sonra yeniden istiklallerini elde ettilerse de Bizans ile mücadeleleri zaman zaman yenilgilerle sonuçlandı. 1064'te Selçukluların Kars'ı fethettiği sıralarda Uzlar kalabalık bir sayıyla Tuna ırmağını geçtiler. Bu durum Peçenekler için yeni bir baskı demekti. Ancak bunu birkaç yıl içinde telafi etmeyi başardılar. Uzları ağır bir mağlubiyetle adeta tarihten sildiler. Geriye kalanların bir kısmı yerleşik hayata geçirildi. Bugünkü Moldavya'daki Gagavuzlar bunların soyundan olmalıdır. Bir kısmı ise Peçeneklerle birlikte Bizans ordusunda hizmete alındılar. 1071 yılında Bizans ile Selçuklar arasında cereyan eden Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunda yer alan Peçenekler ve Uzlar savaş esnasında rakiplerinin aslında soydaşları olduğunu fark edip onların safına geçtiler. Tarihin ilginç bir tesadüfüdür ki bu tarihe kadar İslam ile hiç tanışmamış olan Peçenekler ve Uzlar büyük bir savaşın ortasında kendileri gibi giyinen, kendileri gibi savaş naraları atan Müslüman kan akrabalarının safını seçip adeta savaşın seyrini değiştirdiler. Balkanlardaki Peçeneklere gelince onlar yine Müslüman akrabalarından olup İzmir bölgesini yurt tutmuş olan Çaka Bey ile anlaşarak Bizans'ı ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. Ne var ki 1091 yılında Edirne yakınlarındaki Lebinium bölgesinde Bizans ordusuyla giriştikleri savaşa Çaka Bey yetişemedi. Üstelik savaşın en kritik anında Bizans'a yardıma gelen Kuman Kıpçakların marifetiyle ağır bir yenilgiye uğrayıp tarihten silindiler. Onların hatıraları Balkanlarda yer adı olarak kaldı. Bizans ile güçlü ittifakın faydalarını gören Kuman veya Kıpçakların bir kısmı bir süre Balkanlarda kaldılar. 1091'de Macarların ve bir yıl sonra Lehlerin üzerine akınlar yaptılar. Bu akınlardan 1093'te de Bizans nasibini aldı. Kumanların asıl ağırlığı ise Karadeniz'in kuzeyinde bulunuyordu. Burası İslam coğrafyacıları tarafından onların adıyla Deşti Kıpçak yani Kıpçak Ovası diye anılıyordu. Kafkaslardan Tuna'ya kadar olan bu sahada onlar Bulgar, Alan, Rus, Burtas, Hazar gibi ulusları hakimiyetleri altına almışlardı. Bu geniş sahada Asya, İtil, Yayık bölgesi, Donetsk bölgesi, Dinyeper ve Tuna havzaları olmak üzere beş parçaya ayrılmışlardı. 1091'de Peçeneklere karşı Bizans'a yardım edenler de bu parçadan Tuna boylarında olanlardı. Bunlar Balkanlarda uzun süre hakimiyet gösterdikten sonra Macaristan'a doğru çekilmişler ve nihayet onlarla karışmışlardır. Rusları baskı altına alan ve onları neredeyse 200 yıl boyunca uğraştıranlar ise Dinyeper havzasında bulunanlardı. Bunların 1103 yılında Rus saldırısına maruz kaldıktan sonra neredeyse 80 yıl boyunca inişli çıkışlı mücadele dönemine girdiler. 1185'te ünlü Knez Igor Sviatoslavich'in ağır bir mağlubiyetle öldürülmesi Rus destanlarına bile konu oldu. Don Kuban arasındaki Kıpçaklar ise Gürcülerle işbirliği yaparak Anadolu Selçuklularıyla mücadeleye giriştiler. Kıpçak Kağan'ı Atrak'ın kızının Gürcü kralı 2. David ile evlendirilmesi sayesinde Kıpçaklar Kürçoru havzasına yerleştiler. 1118'de 2. David bunlardan neredeyse 40 bin kişilik büyük bir ordu meydana getirip Anadolu Selçuklularına karşı seferler düzenlediler. Bu seferlerden 7 yıl sonra Atrak öz yurduna döndüyse de Kıpçakların çoğu Güney Kafkasya'ya ve Çoruh Çıldır bölgesine yerleştirildiler. Don Kuban bölgesindeki Kıpçaklar ise zamanla Kırım bölgesine yerleşip ticaretle meşgul oldular. Bu defa Selçukluların 1221'deki Suğdak seferinde Ruslarla birlikte hareket ettiler. Moğol istilasının başlaması ise Kıpçakların hayatını büsbütün değiştirdi. Ruslarla birlikte Moğollara karşı koymaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Bunların bir kısmı Macaristan içlerine doğru kaçarken 1239 büyük bölümü İtil Bulgarlarının sahasına girip bölgenin Kıpçaklaşmasını sağladılar. Ama kendileri de hızla Müslümanlaştılar. Kıpçak veya Kumanların bir kısmı ise Kafkaslardan geçip Selçukluların hakimiyetine girmişlerdi. Onlar Memlük Devleti'nin kuruluşuna kadar giden bir dizi olayların içinde yer aldılar. Memlüklerin hanedan soyu ve ordusu Kıpçaklardan meydana geldi. Asya'da karmaşık dini yapılar içinde hayatını sürdüren Uygurlar ise daha Karahanlılar zamanında Müslüman Türklerin baskılarına maruz kalmaya başlamışlardı. Onlar bu sırada Budizm'in tesiri altındaydılar. Turfan Uygurları 962'de Çin ile ticari ilişkiler kurmayı başardılar. Bu sayede Doğu-Batı ticaretinde önemli bir avantaja sahip oldular. 1209'da Moğollara tabi olup Moğol İmparatorluğu içinde etkin görevlerde bulundular. Çağatay hükümdarı Tarmaşiri'nin 1326-1334 İslamiyet'i seçmesiyle Uygurlar arasında da Müslümanlık yayılmaya başladı. Koço Uygurlarının Budizm'deki ısrarı ise 14. yüzyılın sonuna kadar devam etti. Turfan ve Koço'nun Çağataylıların eline geçmesiyle Budist Uygurların sayısı hızla azaldıysa da bu inanç büsbütün ortadan kalkmadı. İslam kültür sahasına en uzak yerde duran Kırgızlara gelince, onlar 840'ta Uygurlara ağır bir mağlubiyete uğratıp dağılmalarını sağladıktan sonra Ötüken bölgesine hakim olmuşlardı. 920'den sonra Çin baskılarına dayanamayarak batıya doğru hareketlenip Yedisu bölgesine girdiler. 11. yüzyılın hemen başlarında Karahanlı hakimiyetine girdiler. Böylece özellikle yerleşik Kırgızların İslamiyet ile temasları başlamış oldu. Göçebe hayatı devam ettiren Kırgızların İslamiyet'e girmesi ise 18. yüzyılda Hokant Hanlığı döneminde ancak gerçekleşebildi. Son sözü söylemek. Samaniler, Tahiriler, Büveyhiler gibi yerel İran'da hanedanların yükselişiyle birlikte Abbasilerin Maveraünnehir, Horasan ve İran'daki hakimiyetleri kısa zaman içinde sönmeye başladığı sırada Türklerin İslamiyet'i benimsemesi tarih nehrinin yeni yataklarını meydana çıkardı. Türkler Maveraü'n-Nehir ve Horasan'da harmanlanan akıl ekolünün temsilcilerinden Ebu Hanife fıkhı ve Maturidi yorumunu ihtiva eden İslam anlayışını temel itikatları olarak benimsediler. Bununla kalmayarak bu dinin yayıcısı durumuna geldiler. İslam dünyası artık yeni fatihler ve tebliğcilerle tanışmıştı. Bu sayede İslamiyet Türkler vasıtasıyla yeni yayılma sahaları bulup genişlemeye başladı. Daha da önemlisi Asya bozkırlarından Karadeniz'in kuzeyine ve Kafkaslara kadar Türk boyları arasında İslamiyet yine Türkler tarafından yayıldı. Selçuklu Devleti'nin doğuşuyla birlikte Oğuzlar önce İran'ı, sonra Irak, Suriye ve Anadolu'yu fethettiler. Bizans baskısı altında geri çekilmeye başlayan İslam kuvvetleri, yeni fatihler yani Türkler sayesinde güçlü bir atılıma girdi. İslam'ın temel ilkeleri ve ezan sesleri 1071'den sonra Anadolu'yu doldurdu. Yine Türkmenlerin kurduğu Osmanlı Devleti sayesinde Balkanlara ve Kafkaslara taştı. Balkanlarda Türklük etnik bir özellik olmaktan çıkıp Müslümanlıkla eş anlamlı olarak kullanılır oldu. Aynı şekilde Hindistan'da da İslamlık dini buraya getiren Türklere nispetle Türklük ile eşit anıldı ve yeni Müslümanlara Turuşka denildi. Görülüyor ki bir türlü dillerden düşmeyen kılıç zoruyla Müslüman olmak iddiası aslında büsbütün kurgudan ibarettir ve Türkler ile İslamlığı birbirine yakıştırmamaktan kaynaklanmaktadır. Hatta Türklükten uzaklaşma gibi garip iddialar ileri sürmektedirler. Halbuki Türklerin İslam ile müşerref olması onlara yeni bir dinamizm kazandırdı. Gazze'li Mahmutlar, Alparslanlar, Süleyman Şah, Osman Gaziler, Nurettin Zengiler, Kılıç Arslanlar, Fatihler, Timurlar, Kanuniler sadece birer Türk Hakanı olmakla kalmadılar. İslam'ın sesini en uzak diyarlara kadar taşıdılar. Hoca Ahmet Yeseviler, Sarı Saltuklar, Gül Babalar, Hacı Bektaş Veliler, Yunus Emreler ise din uğruna çilelerini doldurup bıkmadan usanmadan Allah kelamını anlattılar. Türklerin sayesinde Kafkaslar'da, Balkanlar'da İslamiyet yayılma imkanı buldu. Asya'nın bu kadim ahalisi, Türkler İslam coğrafyasının genellikle hakimi, dini müesseselerin hadimi oldular. Kanlarını bu yolda, canlarını bu uğurda harcamaktan hiçbir zaman geri durmadılar. Zorda kalınca yeni dinin gücüne sığındılar. Tıpkı Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'nda söylediği gibi. Ya Rabbi sana tevekkül ediyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda cihad ediyorum. Ya Rabbi niyetim halistir, bana yardım et, sözlerimde hilaf varsa beni kahret diye dua ettiler. Kitabın sonu. 29 Eylül 2024. Sayfa 158.